Ayrım 12. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 184. 3. Bölüm. Dinciliğin evrensel dili. Dinsel değerlerin maske olarak kullanılması. Dindar, dinin değerlerini hayatına telaffuz ederek yaratıcının rızasını kazanmayı amaç edinen insandır. Bu insanlar her dinde vardır ve olmaya devam edecektir. Dinci ise dinin yüce kavram ve kurumlarının birer maskesini yüzüne takarak bunları insanları aldatmak için kullanır. Dinin, yani tevhidin evrensel bir dili ve evrensel kavramları olduğu gibi, dinciliğin, yani şirkin de evrensel bir dili ve evrensel kavramları vardır. Kur'an bize sadece dinin evrensel kavramlarını öğretmekle kalmaz, dinciliğin evrensel kavramlarını da tanıtır. Çünkü bu sonuncular tanınmadan ne dini ve dindarı tanıyabilirsiniz ne de dinciyi. Şapla şeker birbirine karışır. Din konusunda şapla şekeri, sapla samanı Kur'an ayırır. Dinin evrensel kavramlarını ve dilini elinizdeki eserin birinci bölümünde Kur'an rehberliğinde açıkladık. Sevgi, merhamet, paylaşım, hakka saygı, dürüstlük, samimiyet dinin evrensel kavramları cümlesindendir. Dinciliğin evrensel kavramlarının tarihe dehşet tabloları bırakmış en önemlileri ise şunlardır. Kin, nefret, bozgunculuk, acımasızlık, sadizm, dünyalık tutkusu, gıybet, egoizm, hakka saygısızlık, iftiracılık, riyakarlık, yalan, Allah ile aldatmak, haset, ahlaksızlık, doymazlık, estetik düşmanlığı, ırza tasallut. Tam bu noktada şu gerçeği hatırda tutmak hayati önemlidir. Dinsel değerlerin maske olarak kullanıldığını fark etmek, insanoğlunun en zor işidir ve insanın en başarısız kaldığı olgudur. Çünkü kullanılan maske, aldatılmak istenenlerin yürekten bağlı oldukları, canları pahasına yaşatmak istedikleri değerlerden örülmektedir. Ve bu değerler, temel zeminleri bakımından duygunun egemen olduğu değerlerdir. Dinci, bütün bu nitelikleri çok iyi bilir ve ustalıkla kullanır. Bunun içindir ki Kur'an, müminlerine ısrarlı bir biçimde şu emri vermektedir. Dikkat edin, aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatılanların bırakın kurtulmalarını, aldatıldıklarının farkına varmaları için bile asırlar gerekmektedir. Dinci bu gerçeği de çok iyi bilir, kitlelerin bilgi ve irfan ile şuurlanmalarının son derece zor olduğunu da bilir. Ve korkulan uyanışın gerçekleşmemesi için kitleyi şeytani baskıların altında tutar. Bu baskıların en etkilisi dinciliğin işine gelmeyenleri din dışı ilan etmesi ve dinin akıl ve bilim denetimine açılmasını engellemesidir. Bu yüzden bütün dinciler hiç tartışmasız biçimde akıl ve bilim düşmanıdır. Kurnazlık, namı diğer şeytanet, dincilerde en ileri anlamda bulunduğu için onlar kurnazlıktan şikayetçi olmazlar. Onların düşman oldukları değer akıl ve samimiyettir. Dinciler için deha, kurnazlıkla eş anlamlıdır ve dincilere göre dahi kurnazlıkta ulaşılamayan adamdır. Bunun içindir ki, kurnaz manevralarıyla peygamber evladına kan kusturan, çoğunu katleden veya ettiren Ebu Süfyan oğlu Muaviye, dincilere göre İslam tarihinin en büyük dahisidir. Çünkü Muaviye, İmam Cafer Sadık'ın buyurduğu gibi şeytaneti çok kuvvetli bir adamdır. Şeytaneti kuvvetlidir ama aklı kuvvetli değildir. Aklı kuvvetli olan bir adam Hazreti Ali gibi konuşan Kur'an'a karşı çıkar, kılıç çeker miydi? Biz şu iman ve düşünceyi taşımaktayız. Dincilik şeytanetini gereğince ve zamanında fark etmenin yolu Kur'an terbiyesinden geçer. Dinin sahibi ve koruyucusu Cenab-ı Hak olduğu için din üzerinde oynanan en zalim ve yıkıcı oyunların mahiyetini en iyi bilen, bu oyunları gecikmeden fark etmeye yarayacak donanımı insana bahşeden de Cenab-ı Hak'tır. O, bu yardımını insanlığa Kur'an'la ulaştırmıştır. Kur'an'ı hakkıyla okuyup tanımayanlar, dincilik zulmünün oyunlarından yakalarını asla kurtaramazlar. Dinin mukaddes değerleriyle bu değerlerin dinciler tarafından kullanılan maskelerini ayırt edebilmenin yolu, bu ikisini Kur'an laboratuvarında tetkikten geçirmektir. Biz, bu tetkik işini bize göre her biri bir devrim sayılması gerekirken, Allah ile aldatmak, İmam-ı Azam, Kur'an'ın yarattığı mucize devrimler, Maun suresi tefsiriyle elinizdeki eserle yapmaya çalıştık. İftiracılık. Dincilik tarihi bir anlamda iftiraların tarihidir. Bütün zamanların dincileri, bütün insanlara, hatta peygamberlere ve hatta Allah'a iftirayı sınırsızca sergilemiş ekiplerdir. Bu kitabın bundan sonraki bölümünde ehli kitap dinciliğini incelerken göreceğiz ki, bu dinlerdeki dincilerin en çok kullandıkları sermaye iftiradır. İnsanlara, peygamberlere ve nihayet Tanrı'ya iftira. Kur'an, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyan dinciliğinin bu yanını bize ifşa eden yüzlerce beyine taşımaktadır. Tarih, insanlığın en yıkıcı suçlarından biri olan iftiracılığı dinciler kadar bol ve rahat sergileyen bir başka zümreye tanık olmamıştır. Çok kısa söylersek, dincilik iftiracılık maharet ve sanayi olarak tanımlanabilir. Dinciliğin iftira gibi bir lanetlik suçu işlerken sığındığı gerekçe ayrı bir lanet sebebi olan şu söylemdir. Biz ne yapıyorsak Allah rızası için yapıyoruz. İftiracılığı din iman haline getirenlerin Allah'ı olur mu diye soran yok. Kur'an'a göre iftira. İftira, Kur'an'ın ebedi lanetle lanetlediği en büyük günahtır. Dincilerin tıynet ve eylemlerini yakından bilenler, Allah'ın bu hükmünün ne kadar adil olduğunu anlamakta hiçbir zorluk çekmezler. Şimdi biz iftiranın Kur'an açısından durumunu ve boyutlarını kısaca görelim. İftira ile aynı anlamda tercüme edebileceğimiz bir kelime de ifk sözcüğüdür. Kur'an bu iki sözcüğü aynı ayet içinde yan yana kullanmıştır. Sebe 43, Ahkaf 28. Allah'a iftira. Kur'an iftira sözcüğünü Meryem 27 hariç isim ve fiil olarak geçtiği tüm yerlerde Allah'a, vahyin beyanlarına, peygamberlere iftira anlamında kullanmakta ve ne ilginçtir ki Allah'a iftira anlamında kullanıldığı yerlerde kullanımı yalan, kizb kelimesiyle de pekiştirmektedir. Bundan da anlaşılır ki Allah'a iftira, söylenebilecek yalanların en zehirlisi, yapılabilecek hırsız isnatların en kötüsüdür. Nitekim Kur'an, bu gerçeğin altını defalarca çizerek Allah'a iftira suçunu işleyenlerin, zalimlerin en kötüleri olduğuna dikkat çekmiştir. Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? En'am 21, ayrıca bakınız Araf 37, Yunus 17. Şirk de Allah'a iftira cümlesinden olduğu içindir ki en büyük zulümler arasına konmuştur. Nisa 48. Kur'an, Allah'ın inkarından söz etmez. Şirk, Allah'ın inkarı değildir. Allah'ın yanına yöresine yedek ilahlar koyarak Allah'ı, kudretini ona buna dağıtmış göstermektir ki, şirki iftira yapan da budur. İnkar başkadır, iftira başka. Bir adamın iyi adam olmadığını söylemekle, ona işlemediği filan falan suçu isnat etmek çok farklıdır. Bunların birincisi bir suizan olarak çirkindir ama ikincisi açık bir hak ihlali, bir insanlık suçudur. Onun içindir ki Kur'an, insanlara yapılabilecek en büyük kötülüklerin başına iftirayı koymuş ve iftira suçunu işleyenlerin tanıklık yapabilme haklarını ellerinden almıştır. Dincilerin geleneksel din kitaplarına koydukları ve Allah'ın emri gibi lanse ettikleri birçok ağır yalan vardır. Bunlar bu eserin muhtelif yerlerinde çeşitli vesilelerle bilgilerinize arz edilmiştir. Peygamberlere iftira. Dinler tarihinin ehli kitap dinciliğine düşen iftiralar kısmını bundan sonraki bölümde ayrıntılarıyla göreceğiz. İslam ümmetine gelince bu ümmetin kitabı olan Kur'an'da iftira kelimesi kullanılarak bize ifşa edilen en hayati gerçeklerden biri de Kur'an'ın iftira ile vücuda getirilmiş yani uydurulmuş bir hadis olmadığıdır. Kur'an böylece İslam ümmetinin iftiradan zarar görmemiş Kur'an dışında hiçbir kurum ve kavramının bulunmadığına vurgu yapmış olmaktadır. Kur'an, sadece Kur'an, insanoğlunun ve özellikle Muhammed ümmetinin iftirasından münezzeh ve müberra kalmıştır. Bu gerçeğin önce Yunus suresi 37-38. Ayetlerde gelen iftira kavramı açısından durumu ele alınmıştır. Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince iftira yoluyla, yalan isnatlarla uydurulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve kitabın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbindendir o. Yoksa onu iftira yoluyla, yalan isnatlarla uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru sözlülerseniz, Allah dışında elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure ortaya çıkarın. Daha sonra vahyedilen Yusuf suresinin son ayetinde ise Kur'an'ın uydurulmuş olmamasının ifade ettiği anlamların İslam ümmetinin din hayatı açısından en önemli yanına değinilmiştir. Bu, Kur'an'ın uydurulmuş bir hadis olmadığı gerçeğinin vurgulanmasıdır. Yemin olsun ki Resullerin hikayelerinde aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an, iftira yoluyla, yalan isnatlarla uydurulabilecek bir hadis değildir. Aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir. Yusuf 111. Bu konuda ayrıntılar için bizim Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam adlı eserimizin 7. bölümünün 1. başlığına bakılmalıdır. Unutmayalım ki İslam'ı bir saltanat ideolojisine dönüştüren Emevi dinciliğinin din adına öncelikle sergilediği alan hadisler alanı olmuştur. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Peygamberin açık emrine rağmen hadisleri yazıya geçirme işinin öncülüğünü dikkat çekici bir hararetle yapanlar Emeviler olmuştur. Çünkü kılıçlarıyla mağlup edemedikleri İslam'ın Kur'an üzerinde tahrifatla da yozlaştırılamayacağını anlamışlar ve tek çare olarak Yahudi ve kilise dinciliklerinin yolunu, Mişnacılık yolunu benimsemişlerdir. Bu konuda onlara tarihsel hizmeti veren kişi, Emeviler için hadis uydurmaktan hiç çekinmediği bilinen İbn Şihab ez-Zühri, Ölüm 124-741 adlı kişidir. Hadislerin tedvini diye anılan yazıya geçirmenin öncülüğünü Emeviler adına o yürütmüştür. Şunu da unutmayalım. Hadis alanında ilk yazılı metinler diyebileceğimiz müsned türü kitapların ilk müellifleri de şaşırtıcı biçimde Emevi yandaşı, hatta bizzat Emevidir. Esed bin Musa el-Emevi, Ölüm 212-827 bunların öncüsü sayılmaktadır. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik'in torunu olan bu zatın ismi her nedense Emeviliğini gözden kaçıracak bir biçimde Ümevi diye verilmektedir. Ümevi sözcüğü en azından işin uzmanı olmayanlarca Emevi anlamına alınmamakta, başka bir yer ve kabile nispesi gibi algılanmaktadır. Emevi oğlu Emevi olan ve hadis müsnetlerinin de öncüsü bulunan bu zatın hadis konusunda güvenilecek bir müellif olmadığı da dikkat çeken noktalardan biridir. Kütüb-i Sitte'den birileri, yazarı olan ünlü Nesai, Ölüm 303-915, Emevi ekiplerin Esed-üs Sünne, sünnetin aslanı diye propaganda ettikleri bu zat için keşke eser yazmasaydı diyor. Hadis alanının tarihsel otoritelerinden biri olan İbn Hacer el-Askalani, Ölüm 852-1449, bazı hadis alimlerinin bu zat için rivayetleri delil olarak kullanılamaz dediklerini kaydetmektedir. İbn Hacer, Tehzib-ü-Tehzib, 1-260, İbn Hazm, Ölüm 450-1058 ise Esed bin Musa'nın rivayetlerinin hiçbir güvenilir yanı bulunmadığını bildirmektedir. İbn Hazm'a göre Esed'in rivayetleri sadece zayıf ve şüpheli değil, münkerdir. Yani güvene asla layık görülmeyecek, inkar edilmesi gerekenle kırdılardır. Dine iftira. Kur'an, dine iftiranın en belirgin ve en yıkıcı şekillerine de değinmiştir. Bunlar, kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyedildi demek, En'am 93. 2. İlim dışı düzmelerle insanları şaşırtıp sapıtmak için Allah'a yalan isnatlarda bulunmak, yani din adına uydurma emirler, yasaklar veya kutsallar, kutsallıklar icat etmek, En'am 144. 3. İnsan dilinin söylediklerini esas alarak şu helaldir, şu haramdır şeklinde hükümler vermek, bir başka deyimle tahrim, haramlaştırma yetkisini kullanmak, Nahl 116, Şura 21. Dine iftiranın tipik örneklerinden biri, İslam'ın Arapçadan başka bir dille ibadet edilemeyeceği, namaz kılınamayacağı yolunda bir hüküm taşıdığını iddia etmektir. Bu iddia akla, İslam'a, İslam fıkhına, Hanefiliğe ve özellikle İmam-ı Azam'a yapılmış iftiraların en hayasızlarından biridir. Çünkü Kur'an'ın tercümesiyle ibadet edilebileceği, namaz kılınabileceği, 150 ila 767 yıl gibi erken bir zamanda şehit olan ve İslam fıkhıyla İslam teoloji felsefesinin kurucusu sayılan İmam-ı Azam tarafından fetvaya bağlanmış ve onun ekolü tarafından asırlardır korunup tekrar edilmiş bir hükümdür. Dinciliğin, özellikle Türkiye dinciliğinin asırlardır dayattığı bu İslam dışılığın deşifre edilmesiyle ilgili ayrıntılar ve kaynaklar için bizim ana dilde ibadet, İmam-ı Azam ve Türkiye'de dincilik adlı eserlerimize bakılmalıdır. İnsanlara iftira. Kur'an, insanlara yapılabilecek en büyük kötülüklerin başına iftirayı koymuş ve iftira suçunu işleyenlerin tanıklık yapabilme haklarını ebediyen kaydıyla ellerinden almıştır. İftiranın daha çok insanlar arası ilişkilerde işleyen kısmını Kur'an, ifk ve bühtan sözcükleriyle ifade etmektedir. İfk, yüzü dönmesi gereken yönün tersine çevirmektir. İyiden kötüye, doğru sözden yalan söze dönmeye ifk denmesi de bundandır. Ragıp, ifk maddesi. İfk bir ters duruştur. Kişiliksizliği, dönekliği, yamuklaşmayı ve ona buna yamukluk isnadını ifade eder. İfk sözcüğünü işleyene effak denir. Kur'an'ın effaklara reva gördüğü 3 ceza vardır. 1- Şeytanların tasallutu. Haber vereyim mi size şeytanların kime iner olduğundan? Her bir iftiracı günahkar üzerine iner onlar. Kulak kabartırlar ama çoğu yalancılardır onların. Şuara 121-223. 2. Veil, yani lanet, azap ve utanç. Lanet olsun günaha batmış her yalancı iftiracıya. Câsiye 7, Nur 23. 3. Tanıklık hakkını sonsuza dek yitirmek. Nur 4. Kur'an, ifk kelimesini yalan söz düzmek, temiz, iffetli insanlara iftira etmek anlamlarında kullanmakta ve bu kullanımı bazen iftira kelimesiyle pekiştirmektedir. Bakınız Furkan 4, Sebe 43, Ahkaf 28. İfkin şiddetini göstermek için mübin, apaçık, kanıtlı, tartışmasız kelimesiyle niteleme yapılmaktadır. Bakınız Nur 12. Bu niteleme de gösterir ki insanoğlu ifk türü iftirayı büyük bir sadizmle ve akıl almaz bir pervasızlık içinde yapmaktadır. Aynı surede ifkin tahribi ikinci kez gündeme getirilirken bühtanün azim, çok büyük bir bühtan, iftira tamlaması kullanılmıştır. Nur 16. Kur'an'ın sosyal bünyede en acılı yarayı açan iftira kötülüğünün zararını anlatmada ve bu suça reva görülen cezayı düzenlemede İslami peygamberin hanımının başından geçen bir olayı vesile yapması da altı çizilecek bir noktadır. Bundan şu anlaşılır. İftira illeti Müslüman toplumun temel belalarından biri olacaktır. Öylesine bir beladır ki bu bizzat Tanrı elçisini yasadığı bir dönemde bizzat onun işine karşı hem de onun sahabileri tarafından işlenmekle başlanmıştır. Muhammed ümmetinin bu beladan kurtulmasının mümkün olmayacağının göstergesidir bu. Bu suçu peygamber huzurunda onun eşine karşı işleyenleri çok ağır bir dille kınayan Kur'an, onların peygamberin eşine karşı nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiğini çok dokunaklı ifadelerle vermekte, böylece temel belalardan biri olan iftira karşısında imanlı bir toplumun alması gereken tavır belirlenmektedir. O iftirayı getirenler içinizden bir gruptur. Onu sizin için şer sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her kişiye o günahtan kazandığı vardır. Onların günahın büyüğünü yönetenine de büyük bir azap vardır. Onu işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin birbirleri için iyi zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ona 4 tanık getirselerdi ya, madem ki tanıkları getiremediler o halde Allah katında onlar yalancıların ta kendileridir. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın lütfu üzerinizde olmasaydı, İçine daldığınız ve yaygarada size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz ve ağızlarınızla hakkında hiçbir ilginiz olmayan şeyi söylüyor, üstelik bunu önemsiz sayıyordunuz. Oysa ki Allah katında o çok büyük bir günahtı. Onu duyduğunuzda bu konuda söz söylememiz bize yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Nur 11-16. Gerekirdi ama ne yazık ki gerekeni yapmamışlardır. Kur'an, illetin altını çizmeye, peygamber ailesine karşı takınılan tavrın yakışıksızlığını göstermeye devam ediyor. Şimdi şu uyarıdaki ihtişam ve ürperticiliğe ama biraz da tehdide bakın. Eğer iman sahipleri iseniz Allah sizi böyle bir şeye bir daha asla dönmemeniz hususunda uyarıyor. Nur 17. Bu ayetleri dikkatle değerlendirdiğimizde şu noktaların altını çizebilmekteyiz. 1. Muhammed ümmeti sınırsız ve acımasız bir biçimde iftira edebilen bir ümmettir. Bu ümmetin bu zaafının büyüklüğü yüzündendir ki Cenab-ı Hak kitabında onlarca ayeti bu konuya ayırmıştır. 2. Bu büyük iftira, ümmet tarafından sonraki zamanlarda günahsız ve yanılmaz ilan edilen ilk nesil tarafından hem de bizzat peygamberin eşine karşı işlenmiş olduğu için sahabiler günahsız, yalansız ve uduldür şeklindeki geleneksel iddia ve kabul Kur'an'da açıkça ters ve yeni bir iftiradır. Sahabi nesli hem de bizzat Tanrı elçisinin huzurunda hem de bizzat onun eşine iftira edebilmiştir. Böyle bir neslin tümünü günahsız ve udul ilan etmek, Allah'ın beyanlarına karşı çıkmak, Allah'a rağmen bazı insanları ilahlaştırmaktır. Kur'an, bu suçu işleyenleri ağır ve ısrarlı ifadelerle büyük günahkar, cezaya çarptırılacak olanlar diye ifade ederken, biri taraftan birilerinin hayır öyle değil, onlar günahsız ve masumdur demesi kadar büyük bir bühtan tasavvur edilemez. Bu udul iddiası, Kur'an'ın şikayetçi olduğu iftiranın Allah'a iftira suçu şeklinde yeniden işlenmesidir. 3. Kur'an, bu suçu işleyenlerin içinde bir günah kotarıcının bulunduğundan söz ettiğine göre Hz. Ayşe'ye iftira planlı ve kasıtlı bir suç olarak gösterilmektedir ki, biraz önce söylediklerimizin Cenab-ı Hak tarafından pekiştirilmiş biçimde belgelenmesidir. 4. Büyük iftirayı kotaranların bunu birbirlerine yetiştirip yaydıkları ve bunu yaparken suçu hiç de önemsemedikleri, hafife aldıkları anlatılarak Muhammed ümmetinin iftira suçunu nasıl bir rahatlık ve hevesle işleyebileceğine vurgu yapılmıştır. Nur suresi, Hz. Peygamber'in eşi Ayşe'ye yapılan iftirayı gözler önüne sererken, iftira illetinin insan hayatındaki tahribine de dikkat çekmiştir. İftira suçunun bir hanım münasebetiyle gündeme getirilmesi de ilginçtir. Bu iftiradan en çok kadınların zarar göreceğine, bu kötülüğün en çok onlara yapılacağına da bir işaret sayılabilir. Nitekim iftira suçunu lanetleyen ayet, örnek olarak kadınların iftiraya uğramasını gündeme getiriyor. O, bir şeyden habersiz iffetli mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada da ahirette de lanete uğratılmışlardır. Büyük bir azap vardır onlar için. Nur 23. Bu ayette gösterilen suçu, yani günahsız kadınlara iftira suçunu işleyenlerin tanıklıkları bir daha kabul edilemez. Yani iftira suçu işledikleri kanıtlananlar, tanıklık etme hakkını ebediyen yitirirler. Nur 4. Hiç tereddütsüz söyleyebiliriz ki Kur'an'ın kamu haklarından mahrum bırakma anlamında öngördüğü en ağır ceza budur. Bu cezanın kadınlara iftira münasebetiyle düzenlenmiş olması erkeklere karşı işlendiğinde söz konusu edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan sebebin özelliği değil, teşrii düzenlemenin illetidir. İllet, iftira etmektir. Kadına iftira münasebetiyle düzenlenmesi bir sebep hususiliğidir. Sebebin hususiliği, nas'ın genelliğine engel değildir. Hikmet-i teşriiye, iftiranın bertaraf edilmesidir. Kadın, erkek, şu konu, bu konu sonuç açısından bir fark yaratmaz. İftira illetini ifade için kullanılan temel sözcüklerin üçüncüsü bühtan sözcüğüdür. Altı yerde geçen bu kelimenin biri ifk olayını anlatan surede olmak üzere tümü kadınlarla ilgili ayetlere ağırlık veren surelerin tamamen kadınlarla ilgili ayetlerinde yer almıştır. Nisa 3, Nur 1, Ahzab 1, Mümtehine 1. Bühtan şeklindeki iftiranın 5 tanesi kadınlar aleyhinedir. Sadece Mümtehine suresindeki ayet, bühtan türünden iftiranın kadınlar tarafından da yapılabileceğini bir ihtimal olarak ifade etmektedir. Bunun anlamı ise insan hayatında iftiraya en çok kadınların uğradığı ve uğrayacağıdır. Bühtan türü iftiralardan biri de babasız peygamber Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'e yapılmıştır. Demek oluyor ki Kur'an, Muhammed ümmetini peygamber eşine, Yahudi ümmetini ise peygamber annesine zina suçuyla iftira atmak gibi bir günaha bulaşmakla itham etmektedir. Dincilik, iftira türlerinin dördünü de sınırsız ve fütursuz biçimde kullanır. Hiçbir vicdan kaydı, hiçbir insani duygu engeline takılmadan. Aforozculuk. Aforoz, muarızlarının delilini de istidlalini de çürütemeyenlerin başvurduğu bir namussuzluk ve çaresizlik yoludur. Ve bu yolun tarih boyunca mümessilliğini dincilik yapmıştır. Haçlı Engizisyon'da da bu böyledir, Sarıklı Engizisyon'da da. Bir muarızın fikirlerini reddetmenin insan vicdanında kabul görmesi için iki şeyi veya o iki şeyden birini yapabilmek gerekir. 1. Delilin sakatlığını göstermek. 2. İstidlalin sakatlığını göstermek. Aforoz, bunları yapamayanları muarızı susturmak için dini baskı ve susturma aracı olarak kullanma alçaklığıdır. Tarihin bütün dinciliklerinin temel susturma mekanizmalarının başında bu susturma türü gelmektedir. Dinci zihniyet eleştiri kabul etmez, kabul ettiği anda kendini inkar etmiş olur. İddiaları akıl ve din dışı da olsa, o ısrarla dinin temsilcisi ve göstergesi olarak kendini öne çıkarır. Dinin savunucusu da odur. Dinciyi eleştirdiğiniz anda din dışı ilan edilirsiniz. Din dilinde buna aforoz denir. İslam'ın büyük vicdanı Mehmet Akif, bu alçaklığa Allah ile iskat, Allah'a kullanarak susturmak diyor. İslam dünyasında aforoz kurumunu Allah ile aldatan dinci ekipler işletmektedir. Aforozculuğun kurumsallaşmasına çağımızda entegrizm deniyor. Ünlü Fransız düşünür, siyaset ve bilim adamı Roger Grody, İslam dünyasında entegrizmi en iyi inceleyen düşünce adamıydı. Zaten ana eserlerinden birinin adı da entegrizmdir. Allah ile aldatanların en büyük kötülüklerinden biri, geliştirdikleri tahakküm ve fesat teolojisini işleterek insanların imanları hakkında karar verme yetkisi kullanmaya kalkmalarıdır. Fesat ve tahakküm teolojisi, kendisinin avukatlığını yapan bazı kişilere onun bunun imanını onaylama veya reddetme yetkisi vermektedir. Allah'lık iddia etmenin en sinsi şekli böyle bir yetki kullanmaya teşebbüstür. Çünkü imana onay hakkı Tanrı'nın tek elindeki yetkilerden biridir. Bu yetkinin peygamberlerce kullanılması bile ancak kendilerine açık vahiy gelmesi halinde mümkündür. Dincilerin tahakküm teolojisi işte bu hakkı kullanmıştır, kullanmaktadır da. Fesat teolojisinin haçlı işbirlikçisi Türkiye temsilciliğinin bu yetkiyi kullanırken sergilediği zulümleri, tutarsızlıkları, iftira, ihanet, itham ve kötülükleri düşünüyorum da ürperiyorum. Bu konuda dehşet verici ayrıntılar için Hanifi Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı sarsıcı kitabına bakılmalıdır. İmana onay, din meselesinin en hassas konusudur. Bu onay hakkını Allah'ın dışında birilerini kullandırtmaya kalktığınız anda din adına en zehirli dinsizliği yapmaya başlarsınız. Akıl almaz, sonu gelmez hatalar, zulümler birbirini izler. Kur'an'ın dini, ruhbanlığı, din sınıfını Allah ile kul arası aracılığı kabul etmediğine göre imana sadece Allah onay verecektir. Eğer dininizi, imanınızı kendisi gibi düşünmeyenlere açık veya örtülü biçimde kafir damgası vurmayı siyasetinin esası yapmış bu zihniyetin onayına bağlarsanız, Müslüman kimliği elde etmeniz hayal olur, yanarsınız. Allah'a teslimiyet, Allah katında Müslüman olmanız için yeterlidir ama siyaset ve fesat dincileri için yeterli değildir. Bu zihniyetin başkalarına mümin Müslüman onayı vermesi kendisine teslimiyet şartına bağlıdır. Tek ve değişmez şart budur. Bunun dışında söylenenler ya gaflet ve şaşkınlığın yahut da uyuşturucu bir takiyenin ürünüdür. Ateş yakar, su ıslatır. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Allah ile aldatan dincilerin tabiatı ise siyasal rakiplerini din iman dışı göstererek yıpratmak ve dinin kredilerini kullanarak iktidar erkini ele geçirmektir. Bu gerçek tarih boyunca hiç değişmemiştir ve asla değişmeyecektir. Değişebileceğini sananlar bu aldanışlarının faturasını çok ağır kahırlar ve kayıplarla öderler. Şunu da söyleyelim. Onun bunun dinine, imanına onay verme yetkisini kendisinin doğal hakkı gören dincilik zihniyetinin lügatinde tatmin, uzlaşma, acıma gibi kavramların yeri yoktur. Ondan anlayış bekleyenler bir gün gelir, saçlarını başlarını yolarlar ama iş işten geçmiş olur. 12. ayrımın sonu sayfa 199.